Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Talha Aynacı.
Güzel bir cuma gününde daha Talha ile birlikte teknoloji oyun dünyasındaki haberleri sizlere ulaştırmak üzere birlikteyiz. Bugün 18 Mart özel bir gün, aynı zamanda Çanakkale şehitlerimizi anma günü. Hepsini saygıyla sevgiyle anıyoruz. Tabii ki tüm şehitlerimiz için aynısı geçerli.
Tabii ki.
Teknoloji dünyasındaki haberlere ekran kartlarıyla başlayalım. Nvidia'nın Pascal mimarisine sahip ekran kartları heyecanla bekleniyor ve sızan bir tablo gösteriyor ki bu heyecan oldukça haklı. Yeni ekran kartları canavar gibi gelecek. Sızan tabloya şöyle bir baktığımızda şu anki ekran kartlarından 980 ve Titanix'e, 980 Ti'ye Titanix'e yer verildiğini görüyoruz. Diğer tarafta ise 980'e, 980 Ti'ye Titanix'e denk gelecek olan yeni X80 ekran kartları yer almakta. Tablo inanılmaz tava. Çünkü şimdiki 980'e denk gelecek kart şu anki 980 Ti'den %40'a yakın daha hızlı.
Daha hızlı.
Daha hızlı ve 250 wattlık TDP değerini 980 Ti'nin 175'e indirmişler.
Yani Pascal hype'ı, heyecanı gerçek çıktı diyebilir miyiz?
Bu tablo gerçekse inanılmaz yani, güç olarak kartın yapabilecekleri. 980 Ti'ye denk gelen kartsa şu anki 980 Ti ile karşılaştırıldığında neredeyse 2 kata yakın performans farkıyla gelecek. Yani 2 tane 980 Ti'yi SLI modda çalıştırırsan şu anki gücü elde edebilirsin,
evet,
ancak.
SLI'ye gerek yok.
TDP değeri hala daha 980 Ti'den daha düşük olacak. 250 Watt'la karşılaştırıldığında X80 Ti 225 Watt TDP değerine sahip olacak.
Peki şu anda teknik detaylar var ama piyasada bulunmasıyla ilgili...
Nisan ayından itibaren göreceğimiz konuşuluyor. Bakalım, inşallah biz de lansmanına gitme şansı yakalarız. Titansa gerçek bir Titan olacak. Neden derseniz 980 Ti'nin 2 katından daha yüksek bir performansı daha düşük TDP değeriyle alabileceğiz tek kartta. İnanılmaz bir şey.
Gerçekten de şeyde de hani bu 4K oyunculuğun da ötesine geçmeleri de çok büyük işler çıkartacak.
Ötesine geçerler mi bilmiyorum çünkü 4K oyunculuk için sen bakma. Zaten 4 kata yakın güç farkı lazımdı.
Tamam işte. Şimdi buna SLI kata... yaparız artık. Bu 80 Ti'ye SLI yapıyor.
Evet, tam bir ona SLI yaparsan 4K'da gerçekten şakır şakır herhalde akıcı bir oyun deneyimi yaşayabileceğiz. Şimdi HBM bellek teknolojisinden bahsediliyordu. HBM bellek teknolojisi de sadece Ti versiyonunda olacak gibi görünüyor. Diğer versiyonlarda HBM'yi göremeyebiliriz. Belki Ti versiyonunda yer alacak deniyor ama en azından ucuz versiyonu, 980 versiyonu denk gelecek X80'de yer almayabilir. Kafa karıştıran konular tam lansman gerçekleştiğinde net olarak görebileceğiz
ekran
diye düşünüyorum.
Ekran kartlarında da böyle bir ciddi bir şeye yol açacaktır. Bir akıma yol açacaktır herhalde bu Pascal mimarisinin.
Büyük ihtimalle birlikte öyle olacak. AMD tarafına bakalım istersen.
Onu soracaktım ben sana. AMD kanadında neler var diyecektim.
AMD tarafında ise yaz sonuna doğru Fury X2'nin geleceği konuşuluyor ve ismi de değiştirildi bu kartın. Biliyorsunuz 2 tane Fiji XT GPU'sunu taşıyacak oldukça küçük boyutlara, az güç tüketimine sahip yüksek güçlü bir ekran karttan bahsediyorduk bu tarafta. İsmini Prodeo yaptılar ve Prodeo'nun performans değerleri ise tamam yüksek ama Titan serisindeki kadar da böyle
aynen o
çok heyecanlı, hype yaratacak gibi görünmüyor. Çünkü tabloya baktığınızda burada şu anki Titan ekran kartı modeliyle, Titan Z ile bir karşılaştırma söz konusu. Ve tamam ona oldukça yüksek farklar atılmış durumda ama Nvidia'nın X80 tarafında bangır bangır bağıran kartlar var. Ve Nisan diyoruz onlara.
Yine bu böyle bir acaba gölgesinde kalabilir mi Nisan'da?
Şimdi 1400 dolarlık bir fiyatı olacakmış. 375 wattlık bir TDP değeri olacakmış. Watt başına düşen performans değerinde zaten rakibine yaklaşamayacak gibi görünüyor eğer sonuçlar diğer tarafta beklendiği gibi gelirse. Hep beraber göreceğiz. Bir şey söylemek zor ama tablolarda gördüğünüz gibi ortaya yine çok güzel bir kart koymuşlar.
Rekabet.
Oyun severler bu karta sahip olmak isteyeceklerdir diye düşünüyorum.
İnşallah zaten gelen oyunlarda bu kartları isteyecek şeyi uyandırıyor insana. En azından Division için.
Division'ı şimdi ultra ayarlarda 980-980 Ti sahipleri olabildiğince akıcı, hiçbir sıkıntı yaşamadan oynuyorlar. 970 birçok yerde 60'ı gösteriyor ama 40 ile 60 arasında 40 gidip 60 geliyor orada. Öyle
akıcılığını
söylemek daha
koruyor
doğru
ama
olur.
Yani onu söyleyebiliriz.
Evet, biz 60 söyleyince insanlar doğal olarak biz 970 kullanıyoruz, yok öyle bir değer
ama
demişler.
Ama bu birazcık da diğer bileşenlerin de etkisiyle ortaya çıkabilecek bir
tabii
performans.
Tabii ama sürekli
değil
60'a kitli değil tabii orada. Düzeltme yapmak lazım. Sürekli 60'a kitli 980 Ti genelde ultra ayarlarda çok sıkıntısız bir deneyim sunuyor.
Kendisi 980 Ti'de oynadığı için Mesut'un...
Herkes öyle zannediyor. Herkes böyle bir plan diyor. Hani zenginler için halk anlamıyor derler ya.
Yarım porsiyon 960'da bile aynı falan
gibisinden. Sıkıntı yoktur bunda oyunda falan diye. 980 Ti'de de tabii Ultra'nın üstünde bazı ayarlar var. Biliyorsun. Objective Tiles'ı falan açıyorsun. HBO Plus'ı falan aktif ediyorsun falan. Oyun daha da güzel görünüyor ama o zaman işte bir 970 performansında oyunu oynuyorsun. 970'in Ultra performansına denk geliyor.
Ya şu anda hani ofisteki bilgisayarda 970'te ben keyifle oynuyorum.
Çok keyifli oluyor değil mi?
Kesinlikle. Herhangi bir sıkıntı yok.
Ultra seviyede arkadaşlar özellikle ben mekan tasarımlarına bayıldım.
Zaten Division'ın bence Division'ın rekor kırması ile ilgili de bir haberimiz var. Orada da konuşuruz. Hatta yeri gelmişken oraya da geçelim istersen, aslında. Evet. Division da rekor kırmaya devam ediyor arkadaşlar. Biliyorsunuz 24 saat içerisinde Ubisoft tarihinin en hızlı ve en çok satan oyunu unvanına kavuşmuştu. Şimdi ise yeni çıkmış bir IP olarak 5 gün içerisinde yapmış olduğu satışla birlikte elde ettiği 330 milyon dolarlık gelirle hem Destiny'yi 325 milyon dolarmış Destiny. 5 milyon dolarla geçmişler. Hem Destiny'yi geride bıraktı hem de kendi kulvarında yeni bir rekora imza atmış oldu. Gerçekten de oyuncular cephesinden gelen ilgi de çok büyük. Baktığınız zaman aslında Division muhakkak hem donanım haber hem bölüm sonu canavarı takipçileri arasında MMORPG oyunlara saatlerini, günlerini, aylarını, yıllarını vermiş insanlar vardır. Hatta söz konusu World of Warcraft oyunca ömrünü harcamış insanlar var. Genel olarak o dinamikleri koruyan, işte gidip mob kestiğiniz, işte iyi silahları düşürmeye çalıştığınız bir sisteme sahip. Bir tek raid yok ki ilerleyen dönemlerde raid tarzı bir görev anlayışı da gelecektir diye umut ediyorum. Gerçekten de keyifli, arkadaşlarınızla birlikte oynadığınızda hele mekan çeşitliliğinin işin içine giriyor olması. Mesela biz de en son bir görev yapmıştık Gökhan Tunağan'la birlikte, böyle bir seri yapıyoruz. Şöyle dönüp baktım. Ya burada mı yaşadık ya bütün olayları falan dedim. İnanılmaz, böyle rüzgar esiyor, bir inşaat alanı, o koruma, inşaatın koruması, o perdevari şeyler falan var. Böyle bez çekmişler. Böyle efil efil sallanıyor falan. İnanılmaz böyle bir atmosfer sunmayı
kendini
başarmışlar.
Kendini tekrarlamayan bir mekan yapısı var oyunun. O kesinlikle kadar büyük bir şehirde. O
zaten
efsane.
Şu ana kadar oynadığım kısmıyla ben henüz level 9'um. İncelemesini inşallah önümüzdeki hafta çıkartmaya çalışacağız. Oynadığım kısmıyla stratejiler değişebiliyor ama genel oynanış dinamikleri aynı olsa da sürekli değişen mekan yapısı ve mekanların birbirinden apayrı olması oyunun en büyük artılarından bir tanesi bana soracak
olursan. Evet, bir hatalar şöyle, yapısıyla da herkese hitap ediyor.
Ya şey,
herkesin
aslında
anlayacağı bir yapısı var. Silah, hedefi ateş et.
Şimdi World of Warcraft gibi değil mesela.
Değil.
Orada böyle
bir sürü
bazı insanın
öğreniyorsun, craftlama sistemi çok daha karışık vesaire
tabii. Kesinlikle. Yani bir de modern olması herkese hitap etmesine de sağlıyor diye düşünüyorum.
Evet.
Yani herkes fantastik dünyalara girmek istemeyebilir. World of Warcraft'ta
mesela anlamıyorsun. Terimler falan tabii tamamen yabancı.
Etrafta uçuşan ejderler, böyle pembeli pembeli ışıklar, ışıklar kimisine. Hele hele bizim Türkiye'de az çok oyuncuların şeyini bildiğim için genel olarak. Gerçi World of Warcraft'da oynayan çok fazla kitle var. Knight Online oynayan.
Oyunculara hitap ediyor da tabii tüm genele hitap etmiyor.
Genele hitap etme konusunda Division tabii ki daha. Bir de en azından bu oyunlar şunu gösterdi. Hem Destiny hem Division shooter oyunlarının da MMORPG şeyle ilerleyebileceğini gösterdi. Evet. Onlar kadar derin değil tabii. Senin söylediğin gibi aslında World of Warcraft kadar derin bir şeye
değil,
sahip değil. Geçelim aslında buradan bir diğer haberimiz arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta PlayStation VR ile ilgili olarak bir etkinlik düzenledi ve nihayetinde fiyatını açıkladı. Amerika'da 400 dolar, Avrupa'da 400 euro gibi bir fiyattan satışa çıkacak. Beklediğim bir aslında benim rakamdı. Daha düşüğünü beklemiyordum çünkü zamanında Shuhei Yoshida, PlayStation 4'ün başındaki isim, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada biz zaten PlayStation VR'ı yepyeni bir platform olarak görüyoruz demişti. Aklıma direkt şey geldi, yani bu yeni bir platform, PlayStation 4 400 dolarsa bu da bir 400 dolar falan eder diye düşünmüştüm. Ama şunu da katmak lazım arkadaşlar, PlayStation VR tek başına bir noktaya kadar sizi keyif verebilir ama bu keyfin artmasına ve pek çok oyunun destekleyeceği PlayStation Move, PlayStation Kamera gibi şeylerle birlikte, kutu içeriğiyle birlikte gelmiyor. Bu noktada bu 400 dolar veya 400 euroya artı olarak iki tane PlayStation Move ve şeyi katmak
kamerayı
lazım.
Katıyorsun.
Bunlara rağmen tabii ki de yine bir Oculus Rift'ten daha ucuz.
Evet.
HTC Vive'dan daha ucuz ama bunların da bir artı olarak muhakkak o paketin içerisinde, ki zaten bir paket duyurusunda da bulundular. Hani kameranın ve PlayStation Move kontrolcülerinin olduğu bir paket duyurusunda da bulundular. Bir böyle bir ufaktan da söyleselerdi bunu daha net bir şekilde daha hoş olurdu gerçi ama.
Ya şimdi
ama
orada şöyle bir sıkıntı var tabii. Birinci, bunların artısı PlayStation VR sayesinde VR konusunda büyük ihtimalle Sony lider firma olacak. Çünkü herkese bir PlayStation var ve PlayStation'a tak çalıştır mantığıyla bir VR kask piyasaya sürmüş olacaklar. Kurulumu çok kolay. Büyük ihtimalle herkes ilk konsolu deneyecektir. Konsolu varsa.
Ya şey var abi, düşünsene. Sen bir bilgisayar sahibisin. Oculus Rift almak istiyorsun ama bilgisayarında nasıl bir performans sergileyeceğini tam olarak bilemiyorsun. Öteki tarafta PlayStation 4 gibi işte
belli ne yapacağı belli.
Sonuçta Sony bunun üzerine özen gösterip bir şey ortaya koyuyor. Adam açıklama yapıyor. Diyor ki performans olarak 60 FPS'nin altına düşerse ben lisans vermem oyunu diyor. Mesela geçen gün Sony bir açıklama yaptı.
Evet zaten onun için PlayStation 2 grafiklerinde oyunlarla oynayacağız. Yani
tabii görsel olarak çok düşük.
Ben arkadaşlar Drive Club'ın hani hep söylüyoruz geliştiricileriyle sohbet etme şansım oldu. Drive Club'ın da VR versiyonu deneme şansım oldu. İnanılmaz keyifli bakın direksiyonla beraber ki VR kask dediğiniz olay sadece VR kaskla kalmayacak. Eğer bir araba yarışı oynamak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka direksiyonu da sahip olacaksın ki o keyfi yaşayabilesin. Direksiyonlar da bugün PlayStation uyumlu kaç liraya baksın arkadaşlar. Zaten oldukça yüksek fiyatları var. VR dediğiniz olay konsolda da olsa PC'de de olsa aksesuar paketleriyle beraber zenginleşecek, güzelleşecek bir konu. Oyun oynadık direksiyonla beraber. Gerçekten keyif aldık ama grafikler leşti. Dedim ki grafikleri biliyorsun. Yapabileceğimiz bu dedi. Yani biz bu oyunu PlayStation'a dedi Full HD çalışsın. 30 kare saniye çalışsın diye dizayn ettik dedi. Şimdi oyunu dedi 2 tane Full HD ve şey istiyorlar dedi. 60 kare üzeri istiyorlar dedi. Yapabileceğimiz bir şey yok dedi. 60'tan aşağısına düşmeyecek dedi. Yani.
Donanım belli sonuçta.
Eğer dedi ayna koyabilirsek dedi onun üstüne çalışıyoruz. Çünkü arabada ayna da yoktu.
Ya tabii canım bu zaten ikisi bir de daha önce tekrar evet, söylediğimiz bir şey. Oculus Rift'in yapımcıları bile çıkıp ya bizim olayımız bu. İstediği performanstaki bilgisayar da bu. Alamayacak olan varsa PlayStation 4'te PlayStation VR gibi bir seçenek vardır
i̇şte
zaten.
Demek istediğim şu kötü tarafı şu olacak. PlayStation'da bu deneyimi yaşayan insanlar VR'ı çok kısıtlıymış gibi düşünecekler. Çünkü PlayStation'da oyunlar biraz daha kısıtlı olacaklar Taha. PC'deki gibi çok çeşitli, inanılmaz grafiklere sahip ve TSR seni oradaymış gibi
çeşitli
hissettiler.
Çeşitli derken çünkü 250 tane oyun yapımcısı PlayStation VR oyun geliştiriyor
ama
da öyle bir çeşitlilik
nasıl,
var
biliyor musun
yani.
Mesela bize denettikleri en güzel oyunların çoğunda tamam hani şeyler var, eğlenceli oyunlar falan var VR'ı çok farklı kullandıkları ama genelinde insanların tercih ettiği şeyler elinde silahlar taka taka taka taka ateş ettiğin oyunlar oluyor. Yani PlayStation VR'la beraber.
İşte yani PlayStation VR'ın bir piyasaya çıkıp yapımcıların da biz bunda ne yapabiliriz ne yapamayızın şeyini sunması lazım.
Ama PC'de
lazım.
Son bir Project Cars'ın demosu yayınlandı VR'la ilgili, gördün mü onu?
Yok, görme şansım olmadı yani.
Ha, film gibi. Ya zaten Project Cars biliyorsun grafiksel olarak oldukça iyi görünen bir oyun. Eğer araba yarışı oynayacaksam PC'de onu oynarım.
Ya ben de mesela bir sanal gerçeklik kaskı tercih edecek olsam zannedersem HTC Vive'ı tercih ederim.
Yani ya da onu alamazsan Oculus alır, yanına bir direksiyon alırsın. Project Cars'ı falan oynarsın. Yani
ama şu anda gerçekten lüks. Yani halihazırda bizim ülkemizde oyun oynamak lüksken böyle bir şey
ama diyorum
çok üst düzey.
Konsolda bile lüks olacak. Neden? Doğru dürüst bir araba yarışayım oynayayım diyeceksin. Aksesuar alacaksın. Uçak oyunu oynayayım diyeceksin. Aksesuar alacaksın. Yani o VR kask dediğimiz olay tam olarak kask aldım olay bitti olayı değil arkadaşlar. Gerçek güzel bir deneyim için para harcamak gerekiyor. Ve şu anda da zaten Oculus'tan da bir açıklama geldi. Onu da söyleyeyim istersen.
Tabii.
Oculus'un başındaki isim diyor ki VR kask olayında evet başarılı ürünler göreceğiz. Başarıya ulaşmış oyunlar, isimler olacak. İnsanlara iyi izler bırakacaklar ama çok başarısız olan, kötü tatlar bırakan yapımlar da göreceğiz.
Yani kesinlikle canım. Yani o 2-2-4 bir de mesela 3D teknolojisi de böyle bir heyecan oluşturmuştu hatırlıyorsan. Televizyonlardan tut da işte Nintendo 3DS'ine kadar. Fos oldu çıktı
evet,
gitti ama tabii burada ben aynı kefeye koymamak gerektiğini düşünüyorum. Yani 3D teknolojisiyle çünkü şey yapan, bağdaştıran bazı arkadaşlar var. Ya yani 3D'yi gördük falan gibisin ama buradaki etkinlik, buradaki etkileşim çok daha farklı bence.
Evet.
Şu an gerçeklik kasklarındaki olay çok daha farklı.
Şöyle bir olay var. Mesela PlayStation VR'ın hani dedik ya 550 euroya gelecek paketi vesaire diye. PlayStation VR'ın yayılması da bazı firmalar tarafından promosyon amacıyla kullanılıyor. Mesela AMD son dönemde çıkıp bir açıklama yaptı ve dedi ki biz dedi VR pazarının dedi şu anda evlere girmiş VR pazarının %83'üne sahibiz dedi. Mesela firmaların öngörülerinde de hala da konsollar bu işin dinamiği olacak, götürücüsü olacak gibi gözüküyor. Belki güncellenmiş konsollarla beraber olay tamamen
tabii
değişebilir.
Yani şey ya,
bu konsollar güncellenecekler ve VR kasklar için evrilecekler. Görürsün evrimleşmeden öyle tamamlayacaklar.
Şimdi oyunlarda olduğu gibi gördüğün üzere yani sanal gerçeklik her ne kadar PC'de başka gösteren bir teknoloji olsa ki onun da önderliğinde ilerleyen bir teknoloji olsa da tıpkı grafiklerde olduğu gibi görünen o ki yine daha fazla kişiye hitap etmek açısından konsollara kendini sabitleyecek
evet.
gibi gözüküyor.
Şimdi AMD tarafında gelen açıklamaya şöyle bir baktığımızda diyor ki AMD evlerde kurulu olan VR gerçeklik sistemlerinin %83'ünü AMD hakim diyor. Ben şimdi Allah'ı var PC'de hiçbir VR kaskla beraber AMD GPU kullanıldığını görmedim. Viper'in bütün demoları, Oculus'un bütün demoları Nvidia GeForce sistemler üstünde yapılıyor. Anlaşmaları vardır yoktur bilmiyorum. Ama AMD zaten konsol üstünden yürüyerek bunu söylemiş. Aklınıza sakın evdeki o PC'ler gelmesin. Bizim gittiğimiz demolardaki bütün makineler Nvidia GeForce makinelerde yapılıyordu.
Tahmin edebiliyorum.
Orada bazı geliştirmelere ihtiyaçları var. Ama bir diğer önemli konu da AMD'nin işlemcilerin Apollo'nu kullanılarak geliştirilmiş bir sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklikte sanal gerçeklik gözlüğü bir arada olan bir sistem tanıtıldı. Evet. Görmüşsündür.
Evet evet, çok
kafana takabileceğin PC gibilerinden. Bu sistem genel olarak baktığımızda işlemci kısmında AMD'nin FX8800P GPU'su APUS'u yer almakta. GPU diyorum. GPU tarafında ise 8 çekirdekli bir Radeon R7 grafik birimine yer verilmiş. Güç olarak sen bakma, bu da PlayStation'dan çok da farklı olmayacak gibi görünüyor. Hatta PlayStation'dan biraz daha aşağıda yer alacaktır.
Ama buradaki en büyük olay kablosuz olması zannedersen.
Kablosuz olması da, kafana öyle bir şey takar mısın? Yani bu bir de ısınacaktır büyük ihtimalle.
Yanıyormuş abi.
Ha, içindeki SSD'siyle falan. Tam bir PC takıyorsun ama bak gözlük 2560x1440 pikselli 90 Hz OLED ekranlara sahip olarak gelecek. Çözünürlük anlamında diğerlerinden daha başarılı olacağını düşünüyorum. Ben arttırılmış gerçeklik kısmını nasıl çalıştıracak onu merak ediyorum.
Evet, çünkü üstüne basa basa sadece bir sanal gerçeklik değil, arttırılmış gerçeklik teknolojisini de desteklediğini
özellikle
bile getiriyorlar.
Özellikle onun üstüne duruyorlar. Bir diğer AMD'den gelen haber ise, biliyorsunuz AMD ile beraber aslında bir tane de oyun yazılımı kuruluyor AMD sürücülerle beraber ekran kartı aldığınızda. Ben her ne kadar kaldırsam bu yazılımı, çok hantal ve işe yaramaz bulduğum için, içinde kayıt fonksiyonlarına yarayacak bazı...
Game Evolved muydu?
Yani? Game Evolved programında yer alan kısımda. O yazılımla beraber, ki o yazılımı da biliyorsunuz 3. parti bir firmanın desteğiyle beraber sağlıyorlardı. Şimdi ise yeni geliştirdikleri Place TV uygulamasıyla beraber oyunları daha rahat kayıt altına alabilecekmişiz, geri dönüş sağlayabilecekmişiz.
Sürekli kayıt altında olacağı falan.
Shadow Play'in aynısı özelliklerini biraz daha getireceklerini söylediler. Artık kamera falan da ekleyebileceğimiz konuşuluyor.
Performansı nasıl etkileyecek, o çok önemli zannedersem.
Bu uygulamada performansın olabildiğince feragat etmeden kayıt altına almanı sağlıyor uygulamaları ama... Yani benim yaptığım deneyimlerde hala da Shadow Play böyle bir tık daha şey duruyor.
Ben şeyi çok merak ediyorum.
Evrimini tamamlamış
Windows
gibi duruyor. Windows
10'da Game DVR kullanan arkadaşlar var mı? Veya Windows 10 içerisinde bir paylaşımda bulunan arkadaşlar var mı?
Çok kullanıyor musunuz onu yani? Etkin bir şekilde çok kullanılıyor mu gerçekten? Onu
yani
merak
çünkü
ediyorum
Game
ben
DVR, Xbox One üzerinde çok hoş işte bir tuşa basarak veya bir sesli komutta bulunarak son 30 saniyeyi alabiliyorsun. Mesela ki benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi.
Kalitesi biraz düşük ama kayıt kalitesi. O kadar da güçlü değil.
Ha, işte yani.
Evet.
Birazcık daha onun optimize olması lazım.
Daha optimize olması lazım. Donanım tarafında belki de bütün üreticileri kucaklayan bir yapıya geçmesi lazım.
Ki zaten tabii ki burada bizi izleyen arkadaşların büyük çoğunluğu belki de büyük bütçeli oyunlar, işte hikaye bazlı oyunlar oynayıp paylaşmaya ihtiyacı duymayan oyunlar oynuyorlardır diye düşünüyorum ama League of Legends oynayanlar, Counter Strike oynayanların büyük bir kısmı da yapmış oldukları hareketleri paylaşmayı istiyorlar.
Evet,
yani
doğru.
Bu ciddi, çok önem arz eden bir şey, destek. Bu konuda güzel iş çıkartmışlar ama performans kısmında veya çözünürlük
şimdi
kısmında
işte
nasıl bir şey olacak?
Şimdi işte performansı bayağı arttırdıklarını söylüyorlar. Bakalım.
Deneyip görmek lazım
muhakkak. Deneyip görmek lazım.
Geçelim oyun dünyasından haberlere arkadaşlar. Son derece ilgi çekici, heyecan uyandırıcı bir haberimiz var. Microsoft kanadı bir yapmış olduğu duyuruyla birlikte Xbox One üzerinde cross oyun oynama, yani çapraz oyun oynama sistemini desteklediğini duyurdu. Aslında nedir bu sistem? Gerek PC'de gerekse PlayStation 4'teki oyuncularla online olarak oyun oynayabileceksiniz. Bu sistemin ilk temsilcilerinden birisi Rocket League olacak. Rocket League zaten rekabetçi yapısı ve kontrol yapısı itibariyle şeye uygun. Hani acaba karşıdaki mouse klavye ile mi oynuyor sorusuna mahal vermeyecek bir yapıya sahip. O yüzden Rocket League güzel bir şey olmuş, başlangıç olmuş. Tabii ki her oyunda görmesek de bu tarz oyunlarda görmek kesinlikle büyük keyif verici. Hani bu nasıl diyeyim? Umarım PlayStation cephesinden de bir destek gelir. Zira Shuhei Yoshida, biz bunu PlayStation 2 döneminde yaptık. Bizim bir Final Fantasy oyunumuz vardı PC ile eş zamanlı oynanıyordu falan dedi ama
Xbox 360 zamanında da denemeler biraz, oldu biliyorsun.
Evet, Xbox One'a böyle birazcık burun kıvırmışlar gibi hissettim ben PC'ye birazcık.
Ya
böyle
şimdi adam şey düşünmüştür. Biz community'yi kurduk, sağlamlaştırdık. Topluluğumuz bizim yanımızda. Niye şimdi paylaşalım bunlarla diyordur.
Yani ya aslında şey olarak güzel. Nasıl diyeyim?
Fikir hani olarak oyunculuk açısından önemli.
Bütün oyuncuların arzu ettiği şeydir zannedersen bu. Mesela sende PlayStation 4 var, bende Xbox One var diyelim. Çok iyi ya, iki arkadaşız.
Ama şimdi konsolun,
tek bir şeyde buluşmak istiyoruz.
Konsol
güzel
altını
nokta.
Çizmek lazım. Konsolda ne diyor oyuncular? Biz eşitliği seviyoruz. Herkes eşit donanımda, eşit şartlarda savaşıyor diyorlar. Xbox One'la PlayStation'ın kontrolcüleri farklı.
Tabii tabii canım.
Bir kere kontrolcü, i̇şte, bir tanesinde Elite diye bir kontrolcü var mesela. Kendi içinde bile farklı.
Ya bizde.
Dezavantajlar
şimdi
oluşturuyor.
Şimdi şöyle bir şey oldu. Halo 5'in multiplayerini bayağı sıkı oynuyorum. Her ne kadar senaryo modunu beğenmesem de. Akşamlara mümkün olduğunca vakit ayırmaya çalışıyorum. Her öldüğümde şey geliyor aklıma. Ya acaba karşıdakinde Xbox'tan Elite kontrolcüsü mü
var? Şimdi öyle bir durum
varken. Şüpheye düşüyorsun.
PlayStation'dan Adam gelecek, işte Call of Duty oynuyorsunuz. Orada da o var. Acaba elit kontrolcü mü var, yok mu? Başka bir ya, şey mi taktı?
Aslında onun şeyin de sonu yok. Hani benim bir başka haberim daha var. Mesela bu sefer de PC bazında da şey var. Hile mi yaptı, yapmadı mı? Evet. Pek çok şey işin içine giriyor aslında. Hani fikir olarak
ama
güzel
ama... Ama hileci ayrı bir şey de. Hani o tarafta da kontrolcü farkı tamamen farklı. Evet.
Ya işte dediğim gibi kontrolcü farkının çok hissedilmediği online oyunlarda bence başarılı olabilir. Güzel de olabilir. Bir de sadece cross play değil. Yani karşılıklı oynamak değil. Muhabbet, sohbet edilebilecek mi? Ortak bir platform mu kurulacak? Bunlar tabii ki işin önemli, çok daha mi? Arka plan kısmında. PlayStation Network'teki şeyi... Parti ses kalitesinden sonra Xbox Live'ı bir şekilde duyan arkadaşlar belki de Xbox One'a tercih
belki
etmek isteyebilirler.
Belki de onların amacı da olur. Bir gelsinler bizim ya, servisi bir görsünler.
Sen bir kaliteye bir gör bakayım falan gibisinden.
Sen laglı laglı oynarken ben seni burada bir alayım aşağı.
gibisinden
belki
bir
amaç odur.
Amaç olabilir diye düşünüyorum. Buradan bir ufak duyurum var arkadaşlar. System Shock'ın 20 yıl önce bundan çıkmış bir first person shooter oyunu, bilmeyenler adını açıklamak gerekirse, remastered versiyonundan bir video yayınlandı. Muazzam. Bilmiyorum deneme şansın olmuş muydu zamanında ama.
Yok, olmadı, oynamadım.
Tam da bu Deus Ex'in de böyle boy gösterdiği zamanlar ve hikaye anlatımının, bilim kurgunun böyle yoğun bir şekilde verildiği bir oyundu. Günümüzde BioShock'a eşdeğer sayabileceğimiz ki zaten onun da atası System Shock, BioShock isim olarak da onu bayağı bir çağrıştırıyor. Half-Life First Person Shooter türünde nasıl bir etki bıraktıysa arkadaşlar, System Shock'ta o etkiyi bırakmıştı çıktığı dönemde. Şimdi 20 yıl sonra Unity motoruyla birlikte yeni görselleriyle karşımızda, çok çok hoş duruyor. Siz de zaten izliyorsunuz. Tüyleri halen diken diken eden başarılı bir atmosferi var. Böyle tek düze shooter oyunlarından hoşlanmıyorsanız, ki zaten shooter demek pek doğru olmaz, First Person Adventure türü bir oyun, şiddetle almanızı istiyorum listenize. Oynamadıysanız muhakkak oynayın. Çok hoş da bir hikayeye sahip deyip topu sana bırakıyorum.
Samsung tarafında devam edelim. Şimdi sanal gerçeklik diyoruz ama sanal gerçeklikte de bir şey eksik. O da hissiyat. Tamam, görüyoruz, oradaymış gibiyiz. İşte direksiyon da elimizde oldu, arabayı kullanıyorsun diyelim. Hı hı. Ama o hız hissi, dönerken o vücudunun savrulma hissi, oraya doğru döndüğünün algısı yok tabii ki. Sadece gidip bakıyorsunuz. O da bir belli bir yerden sonra insanlar da şey dedirtebilir. Ha, buymuş işte hani.
Hanım ben sürerken sen arkadan o koltuğu salla.
Bir tipi ver falan diyebilir. Samsung Entrim 4D isminde özel bir kulaklık geliştirmiş ve bu kulaklık çok ufak elektrik sinyalleriyle seni manipüle ederek o anda o hız duygusunu, uçuyormuş duygusunu hissetmeni sağlıyormuş. Biliyorsun kulak içi iltihabı yaşayanlar dengesini kaybederler. Denge merkezi, oradaki kristaller çok önemli. Orta kristaller kulak. Hasar gördüğü zaman aslında vertigo hastalığına da kapılıyorsun. Hani başın hep dönüyor vesaire gibi sıkıntılar yaşayabiliyorsun. Hı. İşte bu kulak üstündeki o hassas sinir uçları manipüle edilerek uçtuğunuz, döndüğünüz
oyun oynadığımız yerde tatlattırmasınlar bize.
Ya çok enteresan bir proje geldi bana ve bitmiş kulaklıkları sergiliyorlar şu anda. 1500'e yakın kişi üstüne denemişler ve olumlu sonuçlar almışlar.
Bir kulağa gidip şunu denemen lazım Mesut.
Aha, asıl olay bu olmuş yani.
Seni gidip onu denemen lazım.
Zaten kulaklık takacaksın hani oyunu oynarken, bir de bu kulaklığı takıp arabayla savrulduğunu, uçakla döndüğünü falan hissetsen kimse bırakmaz ben diyeyim yani. O bambaşka bir şey olacak.
Kesinlikle.
Herhalde.
Yani kademe kademe hissiyatı mümkün olduğunca insana sunabilmek için. Yalnız yapay hissiyatı sunabilmek için neler neler yapıyorlar.
Aynen.
Ya. Çıkın bir gezin, hava alın arkadaş diyesim geliyor.
Ama şimdi şöyle bir şey var. Yani yapay hissiyat kısmında da çıkıp gezi alalım da. Lamborghini'yi ben hayatımda nerede kullanacağım? Tamam. Nerede gidip bir duvara çakabileceğim içli hattıyla yani.
Anladım.
Hiçbir riski düşünmeden sanal o virajı o hızdan alabilmeyi de şey yapacaksın.
Sanal alemde bütün şeylerden bağımsız bir şekilde, aynen, kaygılardan istediğimi yapayım diyorsun.
F-16 kullanabileceksin. F-16'yı yani paran olsa da kullanamayacaksın. İşin kötü evet, taraflarından bir tanesi bir şey o.
Burada kaygısız bir şekilde
evet,
kullanabilirsin.
Evet, hele o hissiyatla falan mükemmel olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum hani siz ne düşünüyorsunuz bu konularda? Bir diğer haberim de dronlarla ilgili. Şimdi drone haberi yapmadık mı biz ikisi bir de bir şeyden eksikliğini hissediyoruz.
Sanal gerçeklik kaskı ve
drone. Evet, drone evet. Bunlar ikisi birinin artık değişmez şeylerden
oldu. Ama teknoloji
oldu.
Gündemini de en çok yoğun bir şekilde ilerleyişi
bu. Cep telefonları falan da heyecan verseler de bu teknolojiler kadar şey değiller. Yenilikçi değiller en azından evet, sundukları şeylerle. 15 yaşında dünya drone şampiyonasından $250,000 kazanan bir arkadaşımız haberimizde yer alıyor. Dubai'de gerçekleştirilen bir yarışmada 15 yaşındaki Luke Bannister 150 takımı geride bırakarak ülke şampiyonu olmuş. Daha doğrusu ilk şampiyon olmuş diyelim. Ülke şampiyonu demek yanlış olur. Dubai'de çünkü uluslararası bir şampiyona bu. $250,000'lık da ödül kazanmış. saat hızı saatte 100 kilometreye ulaşan dronlarla gerçekleştirilmiş ve özel pistte yarışmışlar. Gerçekten aslında drone olayının nereye geldiğini gösteriyor.
Arapların keyfi de diyecek yok ha.
Ya bu çizgi filmlerde falan hep gördük ya, Japonlar işte Beyblade falan da hani orada tamam dönen şeyleri kapıştırıyorlar ama bir de daha gelişmiş versiyonu robotların dövüştüğü, bu tip drone var şeylerin yarıştırıldığı.
Real Steel diye bir film vardı ya, robotları kapıştırıyorlardı.
Yani işte ona doğru gidiyoruz artık. Tabii, görüyorsun tabii. Teknolojik bir şey drone ve takımlar artık droneları yarıştırıyor. 15 yaşındaki bir çocuk şampiyon oluyor.
İşte yapay zekayla formula planları falan da var ya, o da bir ön ayağı mesela.
Evet doğru, yapay zekada formula tamamen pilotları devreden çıkartıyorlar. Hani yapay zekayı mı alkışlayacağız?
Peki şey takımı. Ne yani?
Bu... Ama ilk defa mühendisler şey yapacak herhalde, madalya alacaklar.
Yani... Raikkonen'ler falan nereden ekmek yiyecek bu konuda?
Onlar da o mühendislik
takımına... Yapay zeka şey de yapamazsın ki.
Yapay zeka şey co-pilotluk yapacak. Burayı böyle alaydın dayı daha iyiydi falan diye herhalde.
Ya da belki de o sürüş yapacak. O sürüş üzerinden yapay zekanın geliştirilmesi sağlanacak gibi bir şey.
Belki. Bilemiyorum. Onlar da geçtikten sonra tamam sen git diyecek.
Tamam. Senden işimiz hadi bile bitti. Bile.
Ama iş değişik bir noktaya geliyor. Tabii yarışlarda da insanların zarar görmeyeceğini bildikleri için daha yüksek hızlara ulaşacağını bilmek, daha fazla risk alacağını bilmek belki daha heyecanlı hale getirir her şeyi.
Kesinlikle. Hadi bakalım yani nasıl diyeyim ya, çok heyecan verici olmakla birlikte gelecekte pek çok işe de son verecek.
Evet öyle.
Biz şey.
Artık yarış pilotluğu gibi bir meslek.
Yok sadece yarış pilotluğu değil. Genel olarak bu yapay zeka geliştikçe bence çok farklı meslekleri de sonlandıracak ya.
Tabii iki tala. Yani sonuçta.
Yani üzerine tabii oturup konuşmak lazım.
Rehberlik bir şey ve benzeri şeyler de belki böyle bir sohbet konusu yapılabilir. Yapay zeka ile beraber hangi sektörler yok olacak gelişmesiyle beraber.
Hakikaten bunun üzerine bir şey yapılabilir diye düşünüyorum
evet.
Ben de.
Şimdi bile görmüyor musun? Call center'a seni bağlamadan önce ne istiyordun diyor. Kredi kartımla ilgili işlem yapacağım diyorsun bilgisayara. O seni yönlendiriyor falan.
30 sene sonra ikisi bir. Burada iki tane robot
çıkıyor. Aynen onlar aktarıyor her şeyi.
Kafalarında da ekranda Mesut Çevik. 20 sene önceki fotoğrafı kavanoza koymuşlar falan, böyle öyle enteresan şeyler olabilir tabii ki. Geçen tekrar oyun dünyasına, bu programda çokça sanal gerçeklik kelimesi geçti arkadaşlar, kusura bakmayın ama gerçekten de hem oyun dünyası hem de teknoloji dünyası bunun üzerinden ilerliyor. Crytek de bu gelişen teknolojiye uygun bir yeni oyun motoru tanıttı. CryEngine 5'i duyurdu arkadaşlar. Baktığınız zaman CryEngine 5 aslında bir önceki oyun motorunun üzerine bir şey koymuyor. Grafikleri bir üst seviyeye tırmandırmıyor. Burada yaptığı şey Crytek'in CryEngine 5 aslında daha mevcut CryEngine motorunu sanal gerçeklik oyunlarını daha başarılı bir şekilde geliştirme, daha sıkıntısız bir şekilde geliştirme üzerine tool haline getirilmiş şekli diyebiliriz diye düşünüyorum. CryEngine 5 ile birlikte şeydi, istediğin kadar öde sistemini de getirdi arkadaşlar yapımcılar. Yani bu motoru satın alırken bu Humble Bundle diye bir şey vardı oyunlarda. İstersen 1 dolar ver, evet, bu paketi al gibisinden bir sistem var. 1 dolardan 20 dolara kadar gibisinden. Crytek böyle bir sisteme de geçti. Hani eskiden oyun motorunu satın almak başlı başına bir olayken şimdi rekabetin getirisiyle birlikte istediğin kadar öde kısmına gelmiş olması da gerçekten de dikkat çekici arkadaşlar. Crytek 1 milyon dolarlık da bütçe ayırmış bu iş için. Sanal gerçeklikte işte bir havuz oluşturup burada oyun geliştirme ve katkıda bulunması için vesaire. Büyük heyecanla bekliyoruz. Bu arada kendi tırmanma simülasyonları The Mountain'la ilgili yeni bir tanıtım videosu da gösterdiler ve Alp Dağları'nı tanıttılar. Yapımcı Türk olunca ve Türk yerelleştirmesinde çok önemli katkıları bulununca sırada bir de şöyle bir Ağrı Dağı'na şey gösterebilirler mi acaba diye bekliyoruz. Geçelim bir diğer teknoloji gelişmesine arkadaşlar, oyun motoru gelişmesine. Unity'den yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. Gerçek zamanlı bir render edilmiş. Kısa bir tanıtım videosu yayınlandı. İzleme şansın olduğunu bilmiyorum.
Olmadı ne yazık ki.
Unity motorunu her zaman için bağımsız oyuncularla bağdaştırıyorum ben kendi adıma. Ve yaptıkları şeyler her zaman için gözüme hoş gelse de Unity motorunun böyle bir potansiyele sahip olacağını düşünmemiştim. Gerçekten de çok hoş görselliğe sahip ve kendini de hızlı bir şekilde geliştiriyor Unity
ya
motoru.
İlk başta mobil cihazlarda gördüğümüz, sonrasında web platformlarında falan ismini duyuran bir motorun bu seviyelere geleceğini kimse düşünmüyor.
Gerçekten de evet. Şu anda sizler de izliyorsunuz. Aslında bu bir kısa filmin bir bölümü arkadaşlar. Ve Unity Europe 2016 isimli Amsterdam'da düzenlenecek film festivalinde tamamı gösterilecekmiş. Unity motorunun da nelere kadir olduğunu görmek gerçekten hoş. Unreal Engine 4 sanki böyle bir... Mesela Unreal Engine 3 Gears of War'la birlikte bayağı bir sesini duyursa da...
Yapmıştı.
Sanki Unreal Engine 4'te ben mi yanlış düşünüyorum bilmiyorum ama bir sessizlik mi var?
Ya bir sessizlik
çok güzel
var,
böyle
bir
prototipler falan gösterdiler ama.
Bir sürü prototip var. Herhalde tahta gelecek sene açılacak. Ya oyun dünyası anladığım kadarıyla yeni oyun geliştirmeye çok hazır değilmiş bu konsolların çıktığı şu dönemi baz aldığımızda özellikle.
Ya mesela şey de var abi. Ubisoft gitti kendi oyun motoruyla geliştirdi Division'ı. Hiç uğraşmadı mesela.
Ama büyük firmalara dikkat edersen artık hepsi kendi oyun motorlarını geliştiriyor.
Çünkü kendi içinde bir sinerji oluşturuyor.
Şimdi tamam şöyle bir şey var. Ubisoft'ta hep ne diyoruz? Elinde bir sürü parça vardı ve Lego gibi bunları birleştirerek yeni oyunlar üretmeye başlamış bir firmadan bahsediyoruz bu tarafta. Yani bugün Division oynayan arkadaşlar eğer daha öncesinde Watch Dogs oynadılarsa emin ol ki çatışma konusunda çok da farklı bir dinamik görmüyorlar. Çatışma, adam hareketleri vesaire. Şey yani. Tabii ki. Şimdi mesela Division oynadık daha gelişmiş bir şekilde. Watch Dogs 2 çıktığında da emin ol o şehrin, o detay yapısı falan Watch Dogs 2'de olacak bu sefer de. Yani
muhakkak.
Üstüne koya koya gidecekler. Bence çok zekice bir durum ve bunu yapabilmek için de bütün kontrolün ellerinde olması için de kendi oyun motorlarının ihtiyaçları var. Başkasının geliştirdiği bir şeyle bunu yapamazsın.
Zaten nasıl diyeyim, yapmış oldukları araştırma geliştirmeleri sürekli olarak oyunlarında gördüğümüz gibi görsel olarak da göreceğiz manasına geliyor bu aslında. Yavaş yavaş çıtayı yükseltiyorlar bu konuda.
Çünkü bir sorun yaşadığınızda arkadaşlar eğer ipin ucu başkasındaysa o seni ne kadar çekerse desteklerse o kadar gidebiliyorsun. Yani. O çok büyük bir sıkıntı. Boston Dynamics dediğimde teknoloji severler bu firmayı yakından tanıyacaklardır. Bir sürü robotları tanıtıldı. Biz de her birini burada haber yaptık. Çünkü
bir sürü robotları dövdüler, sövdüler,
itelediler. Hepsi haber yapılmaya değer şeylerdi, gelişmelerdi. Ve Google tarafından satın alınması da firmanın ismini daha da geniş kitleler tarafından duyulabilir hale getirmişti. Fakat Google'ın özellikle 2014 yılında bu robot sistemleriyle ilgili yöneticisinin görevden ayrılmasından sonra robotlara karşı ilgisi azalmış ve şu anda Boston Dynamics'i satabileceği söz konusu olmaya başladı.
Böyle hevesini alıp da almasının ötesinde bir şey mi oluyor
şimdi
acaba?
Boston Dynamics bir sürü şey sergiliyor ama bu geliştirme firması. Şey değil. Sana nasıl söyleyeyim? Araştırma firması daha doğrusu. Son nihai ürün yok hiçbir zaman ellerinde.
Yani bir ticari geri dönüşü yok ortada,
yok.
Değil mi?
Yok. Atlas elinde silah tutarken tamam Amerikan ordusu için çok büyük bir şey ifade edebiliyor ama kapıyı açtığı anda kimse o robotu satın almak istemiyor. Yani yer temizleyen öyle gelişmiş bir robota şu anda kimsenin ihtiyacı yok ve hiçbirine satmadıkları için şu anda sadece para giden
bir de şey var yani Mesut. Yani bunun ticari bir başarı ve son kullanıcıyla buluşabilmesi için teknolojinin de cüzi alınabilir bir şeyde olması lazım. Böyle bir teknolojiyi satsan kaç paraya satacaksın insanlara?
Şimdi Toyota ve Amazon'un konuyla ilgilendiği falan da dile getirilmeye başlanmış. Belki ileriki safhalarda
biz patronu gaza getirsek mi alır?
Ya biz alalım. Biz de öyle robotlar. Her canlıyla bir robot dönüyoruz.
Biz içerikle robot dönmesi, iteleme katalama falan böyle.
Öyle şeyler yapabiliriz. Bakalım ne tarafa gidecek ve gördüğünüz gibi firmaların ilgisi bazen hızlıca değişebiliyor. Bu tarafta koskoca Google'ın tek bir adama bağlı kalması da beni şaşırttı açıkçası.
Evet, çok enteresan.
Yani adam gitti, proje bitti gibi. Peki, bir şey. Yani böyle çok alışıldık şeyler değil.
Çok büyük bir prestij aslında. Ya gerçi prestij de ekmek yedirmiyor sonuçta. Onlar da ticari bir şey bekliyor.
Yani para gelmeyince demişler, gönderelim. Hayır, bakalım hayırlısı ne olacak robotların geleceği.
Üzüldüm ama ya.
Nike deniyor değil mi? Onu Nike diye okuyorlar şeyde. Biz Nike diyoruz ama.
Nike diye kim diyor ya?
Nike. Amerikalılar öyle mi diyorlar?
Öyle mi diyor? Herhalde yok, Nike öyle diyordur ya onlar da. Nike diyordur abi. Belki Güney Koreliler diyordur. Çiki çiki.
Size falan soruyoruz. Siz düzeltirsiniz bu konuyu ama kendi kendine bağlanan bağcıklarıyla ayakkabı modellerini duyurdular artık.
Evet.
Geleceğe dönüş filminde vardı biliyorsun. Martin McFly diye giyiyordu. Havalı böyle
vardı,
ayakkabılardı.
Vardı işte kendiliğinden kuruyan ceketi vesaire falan.
Bir tane yapmışlardı prototip. Onu da hediye etmişlerdi. Şimdi ise seri üretime geçecek yeni bir ayakkabı. HyperAdapt 1.0 modelini tanıttılar. Çok hoş duruyor. Çok orijinal duruyor. Gençlere hitap ediyor. Ben pek ayağımda kendimde düşünemiyorum ayakkabıyı ama böyle ışığıyla mışığıyla.
Işıklı ayakkabılar vardı bizim zamanımızda da, öyle deme Mesut. Vardın sen de ışıklı ayakkabı.
Ben de yoktu
çocukken
ama.
Çocukken ben ağlaya ağlaya aldırmıştım zorla.
Çocuklar da vardı.
İlkokul 4'te miydim neydim ama müthişti ya o zaman, çünkü millet basıyor çat çat çat çat böyle.
Işığı nereden yanıyor, nereye. Değişik olan. Şimdi oradan buraya geldik arkadaşlar. Yine bunun da ışığı var aslında. Çok fazla değiştirmemişler konsepti. Kendi kendine bağcıkları bağlayabiliyor ama fazla detay yok. Yani şarjı nasıl oluyor? Giderken kendi kendine şarj olabiliyor mu?
Şarj dedim
mu?
Benim yüzüm düştü. Ayakkabıyı da şarj etmeyelim artık
etmeyelim
ya.
Etmeyelim zaten. Büyük ihtimalle onu düşünmüşler. Çünkü ayakkabı pek şey değil ya. Normal değil ama belki de adamların amacı geceliğin böyle eğlenceye giden, partilere akan insanlara hitabendir. Zaten o adam eve geldikten sonra diyordur. Bunu da şarj etsin. Fark yaratmak isteyen insanlar oldukları
geceleri
için.
Geceleri akarken kullanma. O da çok şey olmaz mı ya? Çocuk şeyi böyle ayaktan ışıklar çıkıyor.
Ya ne bileyim. Direkt seçildiyse yani Taha'da geldi aha falan diye. 40 kilometre öteden böyle yürürken.
50 yaşındaki adam ayağında ışıklı ayakkabı.
Utanmadan giymiş. Ya da böyle yolda yürürken şarjı bitiyormuş pıs diye bağcık atıyormuş. Ayağından çıkıyor. O da rezillik. Hani olur ya koşarken falan vardı.
Otobüse koşuyorsun ayağından fırlayıp gidiyor.
Zaten öyle bir rezillik vardı. Ayağından fırlayan ayakkabı. O büyük bir utançtır herhalde.
Bağcık olduğu halde fırlayan ayakkabı.
Düşünsene koşuyorsun. Zaten o heyecan bir şey var, bir de ayağından ayakkabı fırlıyor. Herkesin bakışları içinde seke seke gidip onu almak.
Başınıza gelmiştir ya. Benim başıma geldi.
Bir de 600 dolar verdiğin ayakkabı. Fiyatı da pahalıdır herhalde. 600 dolar verdiğin ayakkabı böyle bir şey yaparsa herhalde.
Kesinlikle pahalıdır canım yani.
İşte ya da bunlar... elektrik yağdı çarpıldı filan da.
Biraz da acaba biz yaptık. Yağmur yağdı mı?
Elektrik yağdı
diyorsun şey mi?
Yağmur yağdı çarpıldı.
Bakma sen, yıldırım çeker mi? Yağmış kabul edelim.
Yıldırım çeker mi ya bu ayakkabı? Bunda geyik yapılır ha. Baya. Yıldırım çeker mi bu ayakkabı sence?
Valla bir Nike'a mesaj atalım. Bir inceleme için göndersinler.
Değil mi? Göndersinler. Yıldırım çarpar o zaman. Seni şeyde fırtınada çatıda tek koyarız. Çatıda
zaten bina büyük.
Çarpacak olarak mı çarpmayacak mı diye.
Valla olabilir. Ondan sonra ayağından çıkarmasın bir ömür boyu. Geçelim oyun dünyasından haberler arkadaşlar. Yeterince geyik yaptıktan sonra Red Dead Redemption'la ilgili çok güzel, çok ciddi ve olmasını dilediğimiz söylentiler var. Söylentilerden ilki Red Dead Redemption 2 bu E3'te duyurulacak. İnşallah, amin ya Rabbim diyorum.
Bu konsolların ihtiyacı olan oyun.
Yani vahşi batı temasını, bak yine vahşi beta diyecektim. Vahşi beta balığı var bu arada arkadaşlar. Her neyse, vahşi batı temasını bana çok çok sevdiren bir yapım oldu. Her ne kadar açık dünya oynanışına sahip oyunlar içerisinde kaybolup çok da oynamayı tercih etmesem de. Bir diğer önemli haberse Red Dead Redemption ikinci oyunu olmuş oluyor aslında. Çünkü Red Dead Revolver vardı onun öncesinde. Red Dead Redemption'ın da yani Xbox 360 ve PlayStation 3'e çıkmış ama bir türlü PC'ye gelmemiş olan yapımında remastered olarak hem mevcut konsollara hem de PC'ye geleceği söyleniyor. En büyük arzum, çok büyük samimiyetle söylüyorum bunu, PC oyuncularının da bu oyunu oynamaları.
Evet.
Yani çok güzel bir oyun gerçekten.
Eğer bunu da yaparlarsa, yine yüksek satış rakamlarına ulaşırlarsa da bir firma için herhalde bir rekorda imza atmış olacaklar. Tabii. Pişir pişir sür, rekora imza at tarzında.
Ama
yani ne oyunlar yaptıklarını gösteriyor adamların zaten. Ya,
güzel işler ortaya koyuyorlar. Evet. Ve şöyle bir şey var. Red Dead Redemption 2 ile ilgili olarak bazı arkadaşlar buna morali bozulabilir gerçi. GTA 5'te sevilmeyen şeylerden bir tanesi üçlü karakterdi. Red Dead Redemption 2'de de yine böyle birden fazla karakterin olacağı söyleniyor arkadaşlar. Büyük heyecanla bekliyoruz. 2017 yılı içerisinde de Red Dead Redemption 2'nin çıkacağı söyleniyor ki bence Red Dead Redemption bugün çıksa remastered olarak çok iyi bir satış rakamına ulaşır.
Evet, yakalar.
Tabii GTA 5 kadar böyle ilgi görmeyebilir ama Red Dead Redemption muhakkak satacak.
Ben sana söyleyeyim, Xbox 360'da falan oynamış adam PlayStation 4 ve Xbox One için yine alır onu.
Ben alırım şahsen.
Evet.
Ya bak, ben öyle tekrar tekrar bir oyunu almam.
Gerçi sende oyun var, niye alacaksın?
İşte remastered olarak görmek isterim ya abi.
Olarak.
O gün batımına doğru atını sürmek
inanılmaz bir durdu ya. Ya ben şey yapıyordum, Turtle Beach'i yeni aldığım zamanlardı. O doğayı dinliyordum onda. Şey.
Duyuyorsun, tren geçiyor falan.
Evet, inanılmaz ya.
Abi, mükemmel bir atmosfer.
Gerçekten ben böyle keyifliydi.
Şeyi seviyorum ya. Seviyormuşum daha doğrusu. Onu öğrendim.
Değil mi? Vahşi batı atmosferini atları
seviyormuşum. Bir diğer haberimse Half-Life ve Portal'ın filmlerinden arkadaşlar. Aslında 2013 yılı içerisinde böyle bir faaliyete başlandığına dair haberler gelmişti. J.J. Abrams, ki hem Star Trek'te de yer aldı değil mi ya? Ben yanlış hatırlamıyorsam.
Bana isim sorma. Ben isimler konusunda çok kötüyüm Tava.
Lost'un yönetmeni, en son Star Wars işte Güç Uyanıyor'u falan yönetti. Star Trek'i de yönetmişti diye hatırlıyorum. Her neyse efendim, J.J. Abrams yaptığı açıklamayla birlikte Half-Life ve Portal filmlerinin senaryosu üzerinde çalışılmaya başlandığını ve Gabe Newell'la birlikte yakın temas halinde olduklarını dile getirdiler. Tabii ki de bunlar heyecan verici haberler arkadaşlar ama büyük ihtimalle Half-Life 1 2'nin sonrasında 3. film gelmeyecektir diye düşünüyoruz. Böyle
olabilir. Ya da filmle beraber var. Film oyunu şeklinde Half-Life çıkmasın da.
O da olabilir.
Rezillik olur o da.
Olabilir yani. Ben öyle bir şey de yapabilir diye düşünüyorum. Ve bizim her zaman bölüm sonu canavarı içinde de konuştuğumuz, oyun sektöründe de konuşulan bir şey var. Half-Life 3 beklentiyi karşılayabilecek mi artık? Hani Diablo'nun senelerce beklenip de Diablo 3'ün beklenmesini veremeyecek gibi.
Fallout karşıladıktan sonra hala karşılar.
Ben ticari başarı açısından söylemiyorum. Hani Half-Life'ın çok büyük katkıları oldu. Hem 1'in hem 2'nin shooter türüne çok farklı ya bir bakış açısı oldu.
Şöyle bir şey
3'te
var.
3'te de insanlar o çıtanın yükselmesini bekliyorlar.
Kemik kitle, takipçiler, sizi sevenler her zaman tabii ki sizin daha iyi yerlere gelmenizi isterler. Ama belli bir yerden sonra da bu kemik kitleler firmaların ayağına bağ olabiliyorlar bu şekilde. Sırf onları üzmeyeceğim, kırmayacağım, onların bütün beklentisini karşılayacağım, eleştirilerini duymak istemiyorum diye beklemelerindense en azından bir oyun ortaya koysalardı hiç yoktan şu ankilerden daha kaliteli, şu an piyasada olan birçok oyundan daha kaliteli bir oyun oynardık yani.
Olabilirdi. Gerçi şey de var. Valve artık Steam'den köşeyi döndüğü için ya,
ne uğraşacağım diyorlar o kadar.
Ya, bir ara falan diyorlardır.
Free to play bir Half-Life 3'te çalışıyorlardır.
HTC Vive'da bir tutsun. O zaman görsen o
değil
zaman.
Değil mi? O zaman değişimi. Twitch oyunların canlı yayına uygun bir şekilde geliştirilmesi gerektiğinin altını çiziyormuş ve aslında bu oyunların Twitch'e uygun geliştirilmesi derken Twitch yayını yaparken kolaylıklar dışında aynı zamanda Twitch'te arkadaşlar nereye gideyim tarzda oynamalar yapabileceğiniz, Twitch'teki chat'e uygun bir şekilde senaryonun değişebileceği oyunlardan bahsediliyormuş.
Çok büyük ilgi göreceğini düşünüyorum ben.
Ben de
zaten
evet.
Rise of Tomb Raider'ı Twitch üzerinden oynama şansın oldu mu? Twitch
hayır,
entegrasyonuyla şey yapabiliyorsun orada. Chat paneliyle etkileşim haline geçebiliyorsun ve chat panelinden gelen komutlar doğrultusunda oyun sana farklı şeyler çıkarabiliyor. Engeller çıkarabiliyor.
İşte o güzelmiş.
Xbox One üzerinde böyle bir şey denemediysen de bir deneme şansını
deneyim mutlaka. Evet.
Elde edersen mutlaka dene diye düşünüyorum. Bir de şey vardı en son. Party Heart diye bir oyun vardı. Party Heart'ta da yine böyle bir Twitch ile entegrasyon haline geçmiş bir yapı vardı. Ben bu tarz şeylerin gelecek gerçekten de etkileşimde. Yani sadece oyun yapımcıları değil, oyunu oynayan kişiler ve oyun yayıncıları, bireysel yayıncılar dediğimiz oyun basınından artık çok daha böyle bir farklı bir yapıda ilerleyen evet. insanlar da bu etkileşimden faydalanmak istiyorlar. Amazon'un da istediği bu. Doğru yolda da gidiyorlar bence.
Tabii bir de oyunların uygun yapılması derken mesela Division'ı çok övüyoruz ama Division'ın canlı yayın sistemleriyle ilgili bazı sıkıntıları var. Frame düşüşleri çok fazla oluyor. Frame droplar yaşanıyor. OBS'de şu anda Division'ı yayınlayacağım dersen aynı PC'de falan bunu kolay kolay yapamıyorsun ne yazık ki. Böyle sıkıntı problemler yaşanabiliyorsun, sıkıntı yaşanabiliyor. Umarız oyunların hepsinde bu tip entegrasyonlar görürüz. Ek programa gerek kalmadan kendi kameramızı, kendi bileşenlerimizi ekleyip oyun içinden canlı yayına çıkabiliriz. Çünkü herkes canlı yayın yapıp paylaşmak istiyor.
Ki zaten çoğu firmada Razer'da yanlış hatırlamıyorsan en son bir sen kendi şeyini stream platformunu evet. duyurdu. Ben da ilerleyen dönemlerde Uplay'den de daha doğrusu Ubisoft abimizden de beklerim yani bir şey. EA'den de beklerim.
Bakalım neler olacak. Bir diğer haberim de Jetpack'le ilgili hayallerinizdeki Jetpack gerçek olmuş arkadaşlar. Söyleyeyim eğer böyle bir hayal kuruyorsanız. Çünkü oldukça portatif, tek bir kişinin kullanabileceği ve sizi 3 kilometre kadar, 3000 metreye kadar çıkartabilecek bir jetpack. Şu anda hala hazırda çalışır durumda test edilmeye başlanmış. JB9 160 kilometre saat hıza da ulaşabiliyormuş ama üstündeki jet motorların eski teknoloji olması nedeniyle sadece 10 dakika kadar havada kalabiliyormuş. Çünkü yakıt tasarrufu konusunda çok da etkili değilmiş bu hücreler. Ve şöyle de bir durum var, 40 yıl aşkın süredir geliştiriliyormuş ama hala da piyasaya sürüp sürmeme konusunda kesin bir adım yok. Bu henüz prototip aşamasında bir ürünmüş ki bunu piyasaya sürüp ne yapacaklar? Yani kazaları düşünemiyorum bununla yaşanabilecek.
Ya bizim olayımız bu işte turistik mekanlarda var ya basıyorsun sıfışkırtarak seni kaldırıyor. Bizim jetpack'imiz o işte yani.
Evet, son iki tane de kısa haber vermek istiyorum. Microsoft Windows 10 mağazasında Bitcoin ile ödemeleri kaldırmış. Artık Bitcoin ile ödeme yapamıyorsunuz. Zaten Rusya'da Bitcoin kullananlara hapis cezası getirmeye hazırlanıyor. Para cezaları ve hapis cezaları getirmeye hazırlanıyor. Bitcoin herhalde hızlı bir şekilde düşüşe geçecek gibi görünüyor. Çünkü takip edilememesi şu anda onu bazı karanlık güçlerin kontrolü altında bırakmış. O güçlerin kendi arasındaki transfer aracı olarak kullanmalarını
olmuş. Gizli dosyaların şeyini, X-Files'ın bir şeyini koyalım buraya.
Ha, değil mi? Ses temamizini. Şu anda tabii dünyada tırmanan terör tehlikesi nedeniyle de firmaların yavaş yavaş Bitcoin'in uzaklaştığını görüyoruz. Ama Microsoft tarafındaki açıklamada Bitcoin'de zaten fazla bir şey alınmıyordu. Biz de o yüzden gereksiz gördük, kapattık tarzında bir
açıklama.
Evet, açıklama gelmiş. Bakalım hangisi gerçeği yansıtıyor. Son haberimiz ise Fukushima'daki biliyorsunuz nükleer felaket hala da etkisini koruyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde oraya müdahale edilebilmiş değil. Çok yüksek oranda radyasyon var ve oraya gönderilen robotlar da ne yazık ki bu yüksek radyasyondan dolayı devre dışı kalmışlar. Bırakın insanları. Yüksek ısıdan dolayı içindeki kablolar yanmış daha.
Geçen sene de aynı şeyi denemişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Bu sene de denemişler demek ki.
Yapılamıyor. Yani oradaki radyasyon tehlikesi devam ediyor ve inşallah daha da büyük çevresel felakete neden olmaz.
Fukushima'da gerçekleşen bu kazada, ya kaza da değil aslında doğal felaketin şeyinde sonucunda böyle bir şey oldu ama ya, depremden değil de tsunami sonrasında oldu değil
orada
mi?
Orada zaten
depremden
sorun şu,
etkilenmedi
aslında
yani.
Tam olarak tsunami'den de etkilenmeyebilirdi ama şimdi bu enerji nükleer santralin soğutmasından sorumlu olan ünitelerin pili değiştiriliyormuş. Yine nükleer bir pil var orada. Helikopter aracıyla getirip değiştirdikleri bir batarya. Bunun değişimi esnasında bildiğim kadarıyla tsunami oluyor ve zarar görüyor çok tam büyük da bir şekilde. Yoksa depremden zarar görmüyor. Bu kadar büyük deprem oluyor. Çünkü nükleer tesislerin belli standartları var. Deprem meprem zor yani.
Ya hani zaten Fukushima'nın üzerinden 5 sene geçti. 5 sene oldu değil mi? 5 sene geçti. Baktığımız zaman halen robotlar giremiyor.
Hala da sızıntı devam ediyor.
Ya Çernobil'i düşün. Çernobil'in üzerinden kaç sene geçti ve insanlar hala orada.
Çernobil'de ama şey Rus işte komünist rejim olunca Orada binlerce insan öldü biliyorsunuz. Onlar robot mobot insancıl düşünmedikleri için binlerce işçiyi çalıştırdılar orada.
Bir de insan göndermişler büyük ihtimalle.
Zaten şeyde Çernobil'le ilgili belgeselleri izlerseniz benim izlediğim belgeselde anlatılan şuydu. Nükleer santralin altında bir göl var. Hemen altında su kaynağı var. Ve ısınmış çekirdekler ısınıp aşağı doğru erimeye başladıklarında eğer diyorlar suya o erimenin nedeniyle suya ulaşsaydı çekirdek tamamen eriyip patlama kat ve kat daha büyük hasar verecek diyor.
İnanılmaz. Metro 2033.
Dünyanın şu ana kadar gördüğü en büyük patlamalardan bir tanesine şahit olacaktık. Nükleer serpinti milyonların ölümüne neden olacaktı diyorlar. O işte kısmı ulaşmasını engellemek, oradaki suyu boşaltıp altını betona doldurabilmek için işçilere tünel kazdırılıyor. Bütün işçiler ölüyor. Yani o tüneli kazıyorlar, suyu alıyorlar, milyonları kurtarıyorlar ama binlerce işçi ölüyor.
Yani bağımsız enerjiye sahip olmak çok önemli ama bu riskleri de göz önünde bulundurmak lazım her daim. Benim de iki tane kısa haberim var arkadaşlar. Bir tanesi Deniz cephesinden geliyor. Deniz'de hileler arkadaşlar ki gerçekten çok ciddi hileler yapılıyor. Mesela adam tek bir mouse tıkıyla bütün sunucudaki adamları öldürüyor. Deniz gibi bir oyunda saatlerinizi harcadığınız, hayatta kalabilmek için pek çok böyle yiyecek, içecek, silah aldığınız bir oyunda böyle saçma sapan bir hatadan dolayı, bir hileden dolayı vaktinizin boşa gittiğini bilmek çok çok kötü bir his. Ve bu tarz hilelerin $500 kadar çıktığı söyleniyor. Genel olarak da hile satarak, bunu Deniz'in yapımcısı söylüyor. Eugene neydi? Harton isimli arkadaşımız. $1.25 milyon kadar çıkabiliyormuş. Hile satan kişinin yıllık geliri. Counter Strike'da da GTA 5'te de halen ciddi problemler teşkil eden bir şey. Hileler.
PC'nin yapısından dolayı işte maalesef, belleklere müdahale edip oyunları çalıştırabiliyorlar ve hile yapabiliyorlar.
Hileyle oyun oynayan ve bir yere varan insanın nasıl bir keyif aldığını hala aklım almıyor.
Şimdi hile yazılımı satan bir şey var, web sitesi var. Giriyorsun, orada üye oluyorsun, aylık para ödüyorsun ve şey yapabiliyorsun. Ben de Gökhan'ın haberlerinden bir tanesine rastlamıştım. Bu Division ilk çıktığında Division'a hile yazıldı tarzında. Division hileleri de ortaya çıktı tarzında bir haber yapmıştı.
Rainbow Six'e falan da gitmişti.
İşte orada adamların başlığı şu, siteye giriyorsunuz. İşte diyor annen uyurken diyor sen oyundan çıktığında o kadına bir sürü kötü söz söyleniyor diyor. Bir sürü kötü söz var çünkü öyle yazılmış chat panelinden yazılmış gibi. Şimdi diyor intikam vakti. Bu diyor sözleri söylenenin hepsinden intikam alacaksın. Nasıl mı diyor. İşte hileyi gösteriyor. Duvarın arkasından gelen adamları görme.
Harama hile katıyorlar yani.
Öyle bir şey. Diyor ki annene o ettikleri hakaretleri hepsinden çıkart. İşte bu tip ezik insanlar. Ruhsal sıkıntısı olan.
İşte yani iki tarafın da hatası. Mesela ben bir Dota 2 oynayayım dedim. Daha bir daha tövbe oynamam yani. Ya şey rankta girmedim. Casual şeyi hatırlamıyorum. Yani dereceliğe girmedim. Öylesine arkadaşlar oynayayım ben. Ya millet yapamıyorsun, beceremiyorsun, defol git. Tamam yapay zekayla oynadım. Birazcık da dedim insanlarla oynayayım. Lan ne anamız kaldı, ne başımız kaldı. İşte. Bir daha dedim tövbe dedim.
Ondan sonra Taha intikam almak için
Ostia'ya girip. Yok Dota'nın esamesi okunmaz yani bende.
Hepiniz yok edeceğim, tek tıkla öldüreceğim tarzında.
Ne bileyim insanlar da şey kalmamış ya. Hani yapamadın ama gel bir el daha atalım, biz sana yardımcı olalım diye bir şey bekliyorsun. Yok senin onu.
Ama orası okul mu Taha, ne öğretecekler? Öğren de gel falan tarzında.
Ama öğren de gel de. O takım oyunu tamam mı? Birazcık böyle bir arkadaş ortamı. Oyun dediğim budur. Ben Counter Strike'e gider oynardım internet kafede hiç bilmediğim şeylerle, mahalleden çocuklarla. Şey olurdu, bir arkadaş ortamı oluşurdu. Tamam orada da hırgür olurdu da bu kadar da değil be kardeşim. Ruslar zaten Dota'yı mahvetmişler. Yani biz efendim geçeyim son haberime. Nintendo NX çok çok konuşulan oyun cephesinde, Türkiye'de olmasa da oyun endüstrisinde çok çok konuşulan bir konsol ve bir şeyi geçtiğimiz sene Amerika'da Nintendo'nun satın almış olduğu bir lisans vardı. Bir patent satın almıştı bir kontrolcüyle ilgili. Benzer bir kontrolcünün görseli sızdı. Görme şansın olduğunu bilmiyorum Mesut ama aman Nintendo gözünü seveyim tamam. Yani her konsolunla birlikte farklı bir kontrolcü sunarak gerçekten de çok güzel işleri imza attım bugüne kadar. İşte titreşim, analog şunu bunu sundun, güzel şeyler yaptın da bu ne abi ya, inşallah böyle bir şey gelmez. Fiziksel tuş yok. Bildiğin yani sanki ekranın ortasına bir akıllı telefon yerleştirilmiş de iki tane de analog olan garip bir kontrolcü yani.
Prototiplerden bir tanesi olabilir Taha. Yani ben erken sızıntı örnekleri, bu tip böyle çok ekstrem örneklere inanmıyorum. Çünkü PlayStation'da bile ne gamepadler sergilendi ne
neler,
çıktı biliyorsun.
Neler. Kesinlikle. Umarız bu değildir, umarız prototiptir deyip sözü yine size bırakıyoruz. Siz de zaten görüyorsunuz kontrolcüyü arkadaşlar. Böyle bir kontrolcüyle nasıl oyun oynanır belki de Nintendo güzel bir şey koyabilirdi ortaya. Ama prototip de olabileceği için bir şey demiyoruz.
Evet. Bir ikisi birin daha sonuna geldik Nintendo haberiyle. Çünkü Nintendo haberi yapmazsak da ikisi birdi. İçimiz rahat etmiyor da.
Evet ben de Nintendo.
En sona sakladık.
Pokemon oyunları 200 milyon üzerinde satmış Mesut ya.
Ama Pokemon oyunu satar abi.
Satıyor.
Hala oynanıyor. Ve hiçbir şey değiştirmeden hala da aynı şekilde oynatıyorlar. Yeni Pokemon'lar ekliyorlar. Takip etmesi gerçekten zor.
Adam,
zaten bu adamlar
daha Pokemon yaptılar en sonunda ama ya.
Bu adamlar en son ne yapacaklar? Çok batmaya yakın.
MMORPG.
MMORPG
gibi düşünsene.
MMORPG Pokemon'u bir koyacaklar. Tamam, ondan sonra dünya bir 10 yıl boyunca kaosu sürüklenecek. Kimse başka bir oyun almayacağı için.
Nintendo böyle.
Aynen. Ne olacak? Yeni nesli kazanlar. Yeni neslin Pokemon'u Minecraft oldu.
Yani aslında denebilir. Ya ben Minecraft daha çok şey diyorum. Yeni neslin Legosu.
Legosu da hani oyun etkisi olarak oyun da etkisi. Pokemon gibi düşünülebilir. Çünkü bir önceki nesil Pokemon'la heba edildi. Ne yazık ki bazı kardeşlerimiz atlayarak Pikachu'yum ben.
Benim vaktim olsa daha oynayacağım da vaktim yok. Oynayamıyorum. Vakit harcayamıyorum artık.
Yeni artık DS konsollar falan gelirse onlarla oynarız. El konsol oyunu çünkü.
Evet.
Biraz da. Evet, bir iksiminden sonra geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.